Efesliler Mektubu'ndan Vaaz Serisi. Gökteki Yerlerde. 5. Vaaz. Göklerdeki güçlerle savaşıyoruz.
Evet, günaydın. Rab'bin sözüne dikkatçe verdim şimdi. Ve bugün istiyorum okuyayım Efesliler Mektubu'ndan 6. bölümde. Birçok kişi, birçok komentatör diyor ki Efesliler Mektubu kilisenin mektubudur. Ne demek istiyorum? Orada imanlıların, yani kilisenin asıl durumunu ve Rab'in planını çok güzel görüyoruz. Rab bu kilise için nasıl bir yol çizdi, nasıl bir planı var. Ve ayrıca bu Efesliler Mektubu'nda çok güzel bir şey görüyoruz. 5 defa bizim gözlerimizi çeviriyor bu yeryüzündeki şeylerden gökteki şeyleri. Durmadaka diyor ki göklere bakın. Bizim kurtuluşumuz oradan geliyor. 5 defa bunu gördük. Birinci, gördük ki gökten bereketler geliyor. Göksel bereketler, gökteki bereketler için konuşuyor. Değil şimdi Allah bize yeryüzünde bazı materyal şeyler versin. Hayır, Rab apaçık diyor ki Efesliler Mektubu'nda gökteki bereketlerle bizi bereketlemişti. İkinci olarak görüyoruz, İsa dakada göktedir. Ve birçok imanlı bunun kıymetini anlamıyorlar. Sanıyorlar ki daha iyi olaydı İsa yeryüzünde kalsın. Üçüncü olarak çok böyle gizli bir şey anlatılıyor ki hayır, biz sadece İsa Mesih imanlısı. Mesih imanlısı da aynı anda şu anda gökte bulunuyor. Nasıl? Ben yeryüzündeyim. Hangi kosmonot mu oğlum? Hayır. Rab diyor ki siz aslında İsa'nın yanındasınız şu anda. Dördüncü olarak bu hakikat daha da büyüktür. Gittikçe daha büyük şeyler anlattırıyor. Dördüncü olarak diyor ki Allah kiliseyi bizi kullanıyor. Gökteki kuvvetleri yani kötü ruhlara, şeytanın ordusuna kendi gücünü göstermek için. Kendi zaferini, pobedasını ilan etmek için. Çok büyük bir şey. Sanki bizim gibi zayıf insanları kullanıyor koskocaman şeytana karşı. Ama bugün okuyacağımız tema hepten şaşırtıcıdır. Bugün okuyacağız. Rab bizi kullanıyor şeytana karşı savaşmak için. Ne kadar büyük bir şey. Bugünkü temamız budur. Nasıl biz şeytana karşı savaşıyoruz? Öyle bir şey düşünebiliyor musun? Hani belki biz alıştık bu lafa şeytana karşı savaşmak. Aslında bu çok korkunç bir şey. Sen de kimsin? Şeytana karşı savaşıyorsun. Şeytan bir ruhtur. Sen bir bedensin. Beden olarak senin gücün var mı ruhlara karşı savaşırsan? Hangisi daha kuvvetli? Kim daha kuvvetli? Beden mi yoksa ruh mu? Eski antlaşmada Rab apaçık diyor ki Rab'in kuvveti etten değil ki. Hayır, Rab'in kuvveti ruhtur. Tamam. Ve gene de Rab kilise için, bizim için, imanlar için karar verdi ki hayır, ben bunlarla, bu zayıf kişilerle şeytanı yeneceğim. Ve onlara güç vereceğim, şeytana karşı savaşsınlar. Korkunç bir şey. Sanki kılıçlarla tanklara karşı yürüyesin. Nasıl 2. Dünya Savaşı'nda bu kıvamı oldu. Ne zaman Germanya Polonya'ya, Polşa'ya saldırdı. Polşa'nın armiyası, ordusu o kadar geri kalmış dedi. Onlar daha BG'lerle ve kılıçlarla savaşırdılar. Ama Alman ordusu hani büyük tanklarla savaştı ve bu kıvamı kılıçlarla tanklara dövüşmeye kalktı. Olacak şey değil. İnsan logikası yok burada. Ve diyeceksin ki bunlar aptal mı bunu yapıyorlar? Ama Rab'in bizimle yaptığı aslında aynısıdır. Sanki bizim gibi güçsüz, kuvvetsiz kişileri şeytana karşı salıyor. Ona saldıralım diye. Ne kadar büyük ve şanlı bir görev aslında. Ve şimdi bu temada okumak istiyorum. Efesliler 6, 10'dan 18'e kadar. En sonunda Rab'de kuvvetli olun, onun güçlü kudretini alın. Allah'ın bütün silahlarını kuşanın ki şeytanın oyunlarına karşı sağlam durasanız. Çünkü bizim muharebimiz et ve kana karşı değildir. Ama bu karanlığın ruh hükümetlerine, ruh güçlerine ve bu dünyanın ruh kuvvetlerine karşıdır. Göklerdeki kötü ruhlara karşıdır. Onun için Allah'ın bütün silahlarını kaldırın. Öyle ki kötü günde karşı koyabilirsiniz ve her şey yaptıktan sonra sağlam durasınız. Onun için derinize hakikati kuşatın. Göğüslük olarak doğruluğu takın. ayaklarınıza da hazırlığı giyin, barış haberini yaymaya hazır olasınız. Bunların hepsinden başka iman kalkanını elinize alın, onunla kötü olanın bütün ateşli oklarını söndürebilirsiniz. Kurtuluş kasketini de takın ve ruhu kılıcını, hani Allah'ın sözünü alın. Her zaman, her türlü yalvarmakla ve dilemekle ruhta dua edin. Bunu yapmak için uyanık durun, bütün kutsallar için durmadaka yalvarın. Evet, bu temada Pavlus bir Romalı asker anlattırıyor. Bir Romalı'nın askerinin silahlarını tek tek anlattırıyor ve sanki çok derin konuşuluyor, bu ne demek oluyor, bu ne demek oluyor, bu parça ne demek oluyor. Ama bunu anlamadan önce istiyorum daha geniş düşünelim. Ve ben öbür ayetlere daha fazla dikkat çevirmek istiyorum. Evet, ruhsal bir savaşın içindeyiz. Bunu anladın mı? Bir savaşta olan bir kişi o çifka yaptı mı? Rahatladı mı? Uzandı mı? Ne oluyor? Bu adam mahvolacak. Bu adam ölüme gidiyor. Hiçbir şey yapmamakla, yani rahatlığa vermekle kendini ölüme gidiyor. Bugün bunu görüyorum bizim kardeşlerimizin arasında. Dünya, materyalizm insanları, imanlıları o kadar güzel uyutturuyor. Biz sanki bu savaşı unutuyoruz. Yeryüzündeki oyuncaklarla uğraşıyoruz. Ve sanıyoruz, ben böyle ılık bir imanlı hayat, böyle fanatik olmayayım, yani çok aşırı gitmeyeyim diye hani düşünüyorlar ama unutuyorlar ki biz savaş içindeyiz. Asker nasıl olmalı? Bir örnek vereyim. 1972 senesinde, hani neredeyse 40 sene evveli, Japonya'da bütün gazetelerde aynı bir haber vardı. Bir adamı tanıtırdılar. Adı Soichi Yokoi adında bir adam bulundu. O gene Endonezya'nın cungalarında bulundu. 26 sene geçti 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden ve bu adam 26 sene Endonezya'da bir ostrofta, bir adada cunglanın içinde yaşadı. 2. Dünya Savaşı'nda başında onu bu adaya gönderdiler. Ondan sonra komutanın son buyruğu dedi ki, başka buyruk alana kadar burada kal, bu pozisyonu tut. Ama nasıl oldu? Arkadaşlarından ayrıldı, yalnız kaldı. Ve komutanın son buyruğu, son lafı onun kafasında kaldı. Sen burada kal, bu pozisyonu tutacaksın. Ve başka haber almadı, başka bir buyruk almadı. Yalnız kal. Ve 26 sene boyunca komutanın sözünü tuttu. Dedi ki, ben burada savaşacağım, yalnız kalsam bile. Kimi kere böyle başka bir köylü geldi, aldı vurdu onu, düşman sandı. Neler yaşadı, neler yedi diyelim. Bu 26 senedir cunglanın içinde ve en sonunda buldular onu. Yapayalnız cunglada yaşadı. Ne kadar büyük bir itaat, ne kadar büyük bir hani özveri diyoruz, kendine vermiş. Hiç kendini düşünmedi bu adam. Bu bizim için bir örnek. Bu adam baktı komutanın buyruğuna. Sadece o bana interesliyor. Başka şeyler beni ilgilendirmiyor. Benim keyfimmiş. Yani hiç düşünmedi. Biz de öyle bir muharebede, öyle bir savaşta bulunuyoruz. Ve bizim komutanımız da aynı bunun gibi son bir buyruk verdi. 26 sene geçmedi, neredeyse 2000 sene geçti. Ve biz de aynı biçimde son buyruğu tutalım. Ne dedi İsa Mesih? Son buyruk olarak ne dedi? Ruhsal savaş nedir? Gidin diyor. Bütün dünyaya müjde yayın, öğrencilerim olarak yetiştirin, vaftiz edin ve her şeyi öğrettirin diyor. Ondan sonra ben her zaman sizinle birlikte olacağım. Bu savaşta nasıl ayakta kalacağız? Bizim temamız, bizim sorumuz şu anda budur. Bu savaşın detaylarına bakalım biraz. En birincisi, bakalım bu savaşın sebebi nedir? Bu savaşın neyin üzerine oluyor? Değil mi? Savaş oldu mu insanlar iki tarafın arasında bazı bir mesele olsun, neyin üzerine savaş yapıyorlar? Ya bir toprak, ya da şeref üzerine, ya da herhangi başka bir fayda üzerine iki ordu, iki armiye savaş yapıyorlar. Ve şimdi bizim savaşımızın sebebi Allah'ın krallığıdır. Allah bir krallık kurdu ve istiyor bu krallığı ayakta tutsun ve büyütürsün ve bunun üzerinde savaş oluyor. Çünkü bu planeta aslında şeytanın elinde. Bu büyük hakikati lazım kafamıza sokalım. Bu planeta şeytanın elinde. Onun için şeytan içinden ölüyor ki bu dünyanın efendisi. Yuhanna 14:30. Şöyle diyor. Bu dünyanın efendisi. Kişiler buna bakar ki ah bu dünyanın efendisi Allah değil mi? Nasıl şeytana diyorsunuz bu dünyanın efendisi? Ama gerçeklere bakarsak öyle değil mi? Gerçeklere bakarsak gerçekten bunu fark ediyoruz. Allah yeryüzünde sanki önemsiz. Allah sanki yeryüzünde insanların kafalarında yok. İsterse dua etsinler, isterse tapsınlar, isterse ateist olsunlar. Ama Allah'ı takan kimse yok. Evet, herkes kendi istediğini yapıyor. Ne zaman İsa denendi, şeytan tarafından, mesela bunu okuyoruz Luka 4. bölümde, 5 ve 7. Şeytan onu yüksek bir yere getirdi. Oradan dünyanın bütün krallıklarını gösterdi. Şeytan ona dedi, bak bütün bunların üzerine ben sana gücülük vereceğim. Hem de bütün zenginlikleriyle beraber. Çünkü bunlar hepsi bana teslim edildi. Ben de kimi istersem ona veririm. Bak, şeytan İsa'yı bu türlü denemeye kalkıyor. Ne diyor? Bütün bu dünya benimdir. Dile benden, ben sana vereceğim. Ah, nasıl bir deneme bu? Şeytan bu da yalan mı söyledi? Bence şeytan bu da yalan söylemedi. Gerçekten de dünya onundur. Hatta öyle bir laf kullanıyor ki, 2. Korintiler 4 ayet 4 diyor ki, bu dünyanın tanrısıdır. Şeytan bu dünyanın tanrısıdır, efendisidir ve tanrısıdır. Çünkü insanlar türlü çeşit inançlarla ona tapıyorlar. Çok az kişi doğrudan şeytana tapıyorlar. Var böyle satanistler, değil mi? Var gördüğünüz, kara giyiniyorlar, işte bilmem ne, ters haç takıyorlar, ölüleri bilmem ne tapıyorlar böyle işte. Ama çoğu vakit 99% bu biçimde değil, şeytana tapsın. Ama kim gerçek Tanrı'ya tapmazsa ve onun istediği biçimde ona tapmazsa, istemeyerek de olsun şeytana tapmış olur. Ve onun için o kadar yanlış yollar ama sadece bir doğru yol var. Sen 99 yoldan yanlış gidebilirsin ama sadece bir yoldan doğruya gidebilirsin. Ve bu doğru yolda olmayanların hepsi şeytana tapıyor. Belki kötülük yapmıyor. Belki senden daha namuslu. Ama şeytan atıyor. Şeytan nasıl bu duruma geldi? Nasıl bu kadar güçlü oldu? En başta şeytanın işi kolaydı. Sadece Adem'i bir havaya ele geçirsin. Onu bir kere başardı mı? Bütün insanlık da onun elindedir. Çünkü hepsi ondan türemişti. Evet. Nasıl bir halkın başına ele geçirirsen bütün halk senin oluyor. Şeytan bunu yaptı. Başardı. Ve Adem ve Havaya diyor ki onunla birlikte günah dünyaya dağıldı. Şeytan böylelikle bütün insanlara egemen oldu. Efendisi oldu. Ama Rab bu dünyanın efendisi değil mi? Değil mi? Allah'ın dediği olur. Böyle tabelalar var. Sanki otomatik olarak Allah ne isterse olacak. Hayır. Öyle değil. Allah insanı farklı olarak yarattı. Melekleri, başka varlıkları, başka. Ama insanı yarattı. Gerçekten serbest bir iradeyle, serbest bir istekle ve bu serbest isteği kullandı kötüye. Aslında elbette Allah efendisidir bütün dünyanın ama insan buna karşı ayaklandı. İnsan buna karşı gidiyor, isyan ediyor, kafa kaldırıyor ve diyor ki sen Allah benim efendim olmayacaksın. Ben kendimi şeytana veriyorum, yılana veriyorum kendimi. Senin sözün geçerli değil, yılanın sözü geçerli. Ve o zamandan beri şeytan bu dünyanın efendisidir. Ama Rab İsa Mesih'le çok büyük bir kurtarma harekatı başladı. Sanki bu dünyayı kurtarmak istiyor şeytanın parçasından. Ve bunu yapmak için İsa'yı yeryüzüne yolladı. İsa diyor ki ben geldim şeytanın işlerini bozmaya. O sanki bir devlet kurdu. İsa Mesih'le başladı. Ve öğrencilerle büyümeye başladı. Ve böylelikle Allah'ın krallığı kurulmuş oldu. Evet. Ve bu krallığı şimdi büyütmek lazım. Ve bu krallık üzerinde şimdi asıl savaş oluyor. Evet. Bu savaşın başlangıcını görüyoruz. Ve bunun için okuyoruz açıklama, esinleme yani vahiy kitabının 12. bölümünde Yuhanna çok büyük bir görüntü görüyor. Öyle bir şey ki hani gökte bir senaryo görüyor. O da bir kadın var. Bu kadında doğan bir bebek var. Üçüncü olarak bir kırmızı ejder, bir drakon var. Bunların arasında bir savaş oluyor. Kadın doğum sancıları içinde her an doğum yapacak. Ve bu ejder, drakon da tam kadın önüne duruyor. Doğum yapar yapmaz bebeği yutsun, yok etsin. Ama bu kadın doğum yapıyor ve bu bebek hiç bir zarar olmadan Allah'ın katına biniyor ve orada saklanıyor. Şeytan olan bu yılan, yani bu ejder, bunun arkasından kızmaya başlıyor. Ve böylelikle bu kadına da saldırış yapıyor. Kadın saklanıyor çölün içinde ve ondan sonra, kısa kesiyorum biraz, ve ondan sonra diyor, üçüncü olarak kadından doğan başka kızlar var. Başka çocuklar var. Ve şeytanın öfkesi bu başka çocuklara kalır. Bu kadın Meryem Ana değildir. Bu kadın İsrail halkıdır. Yani Allah halkı olarak Mesih'i dünyaya getiren O'dur. Ondan sonra görüyoruz nasıl şeytan istiyor bu Mesih'i daha doğar doğmaz yutsun, yok etsin, öldürsün. Biz tabii ki bunu İsa Mesih'in hayatında görüyoruz. Öyle değil mi? Daha doğmazdan önce bile. Meryem tam 9. aydaydı. Birkaç gün kaldı doğum yapmasına ve ne oluyor? İmparatordan bir buyruk çıkıyor. Yolculuk yapın, herkes kendi memleketine gitsin ki 120 kilometre yayan eşek üzerinde 9 aylık gebe düşünü biliyor musun? Şeytanın birinci saldırısı da orada. O da o zaman istedi bu kadından doğacak olan bebeği yok etsin. Sonra görüyoruz şeytan değil mi? 3 tane deneme yaptı ve İsa dedi ki kendini aşağı at, melekler seni taşıyacak. Ve daha çok defa görüyoruz nasıl şeytan istedi İsa'yı vakıtsız olarak öldürsün. Böylelikle bu ataka, yani birinci olarak bebeği yutmak istiyor. Ama başaramadı. İkincisi, madem bunu yapamadı ve ikinci planı var. Madem ben bu bebeği yok edemedim, bu kadını yok edeceğim. Ve bu tabii ki görüyoruz nasıl şeytan istiyor bütün olarak kiliseyi, Allah halkını yok etsin. Ama o da olmadı. Onu da başaramadı. Biz bunu görüyoruz apostolların işlerinde. Daha ilk mesihçilerin zamanında yani imparator ve bütün krallar buyruk verdi. Bu atta İsa Mesih'in adında hiç vaaz etmeyeceğiniz, Allah'ın sözünü yaymayacağınız. Ve ona da istediler ki kiliseyi bir anda yok etsinler. O zaman İstefanos'u taşladılar Apostolların İşleri 7. bölümde. Artık bu kanla ödemek meselesine oldu. Yani sen İsa'ya o kadar mı bağlısın, kendi hayatında bunu ödemeye hazır mısın? Demek şeytanın birinci planı olmadı, ikinci planı da olmadı. Şimdi sadece üçüncü bir plan daha var. Ondan sonra diyor, şeytan, yani bu ejder gitti kadından doğan başka evlatlarla savaşmaya. Değil mi? Ruhsal savaşı anlattırıyoruz. Şeytanın izini yok Mesih'e dokunsun. Şeytanın izini yok Kilis'i bütün olarak yok etsin. Hani öyle ki hiçbir imanlı kalmasın yeryüzünde. Buna izin yok. Ama şeytana fırsat var. İmanlılarla tek tek uğraşsın. Bu büyük ve korkunç hakikati unutmayalım. Allah buna izin verdi. İstiyor denesin imanlıları. Acaba sen gerçekten layık mısın? Ben seni İsa Mesih'in kanıyla satın aldım. Ama sen buna layık mı davranacaksın? Yoksa İsa Mesih'in kanını böyle hor mu göreceksin? Evet. Bizim ruhsal savaşımız artık tek tektir. Şeytanın fırsatı yok. Bizi bütün olarak yok etsin. Ama tek tektir bunun savaşı. Evet. İkinci olarak, ikinci tema olarak şimdi baktık az buçuk bu savaş nasıl oluyor? Nereden başladı? Ve nasıl oluyor? İkinci olarak bakıyoruz kısaca ve biz var konuştuğumuz bu temada. Ne diyor ki? Şeytanın oyunlarına karşı sağlam durasanız. Ve burada savaşın hedefini anlıyoruz. Savaş içinde kim kazanmış sayılıyor. İki armiya bir ara gelince iki taraftan çok kişi kaybediyor. Tamam mı? İki taraftan da ölü oluyor. Kim aslında zaferli sayılıyor? Kimde daha az ölü mü var? Hayır. Mesela şu ki bütün bu savaş bittikten sonra yerinde kim duracak? Çünkü öbür ordu olabilir çekilsin. Tamam mı? Vazgeçsin. Ya da yarı yolda savaşın ve vazgeçsin. Ama Rab diyor ki, sağlam durasanız. Bizim savaşımızın hedefi budur. Hedef değildir. Çünkü biz tek tek konuşuyoruz. Şeytanın işi, amacı bizi yıksın, böylelikle durmayalım diyor. Ama senin zaferin, senin kazanmışlığın buradan belli oluyor. Eğer sağlam durasanız. Bunu yapacak mı? Eğer bir imamlı sağlam durursa o zaman bu savaşı kazanmış oluyor. Demek biz şeytanı yenmiyoruz. Çok kişi imana getirmekle. Biz şeytanı yenmiyoruz. Bütün dünyaya Allah'ın sözünü yenmekle. Bunlar hepsi doğru şeyler. Hepsi güzel şeyler. Ama savaşı yenmek senin için de sadece sağlamdır. Çok imanlı bunu anlamıyorlar. Hani daha vaftizden sonra büyük büyük hevesle büyük işleri yapıyorlar. Ama bir bakıyorsun 6 ay sonra nerede o? Nerede bu? Aa işte falan. Yok olmuş. Yok olmuş. Şeytana karşı sağlam durmak. Bütün hedef bu. Şeytanın taktikası nasıl? Bunu var konuştuğumuz ama tekrarlamak istiyorum. Şeytan bize saldırıyor 4 ayrı metotla. Kimi kere bir aslan gibi saldırıyor ve aslan hayvanın en vahşisidir, en acımasızı. Aslan olarak karşı çıkıyor diyor ki hayır, sen imanlı olamazsın. Yasak. Bu birinci atak. Antihrist dediğimiz budur. Hani anti karşı gitmek. Birçok imanlı bugün kendi hayatlarını kaybediyor. Birçok imanlı öyle yerde yaşıyorlar ki bu yasağa karşı lazım karar versinler. Ben bu yasağı kabul ediyor muyum? Yoksa İsa Mesih'i sağlam kalacağım ona. Sen bugün Suudi Arabistan'da yaşamak ister misin? Nedir sadece İsa'ya iman etmek, ölüm cezası demektir. Başka bir şey değil. Nigeria'da yaşamak istiyor musun sevenler tarafta? Nedir bütün kasabalar, köyler yok ediyorlar imanlıları. Ama biz görüyoruz bu baskı gittikçe artacak. Sanmayın ki bugünkü keyif, bugünkü rahatlık hep böyle gidecek. Yeryüzünde apaçık görüyoruz imanlılara baskı var. Sen var mısın? Şeytanın aslan tarafı budur. İkinci tarafı şeytanın bir kimi kere bir yılan gibi duruyor. Bambaşka. Aslan ve yılan çok farklı hayvan. Yılan kürdan baktın mı o kadar güçlü değil, zayıf bir hayvana benziyor. Onun gücü nerede? Otalakta. Ve şeytan bazen nasıl Adem ve Hava yaptı? Geliyor bizim aramıza ve şüphe uyandırıyor Allah'ın sözüne karşı. Ya da çevirtiyor yani Allah'ın sözlerini. Yasak şeyler bizi çekici gibi gösteriyor. Üçüncü olarak şeytan kimi kere geliyor bir ışık meleği gibi. Nasıl? Aydınlık meleği. Biz sanıyoruz aydınlık her zaman Allah demektir. Biz sanıyoruz güzellik her zaman Allah demektir. Güzel bir şey gördün mü? Ah bu lazım Allah'tan olsun madem güzeldir. Bu lazım Allah'tan olsun madem beyazdır. Öyle değil mi? Bir kişi rüya gördün mü? İlk önce soruyorsun. Nasıl bir rüyaydı? Ah çok beyazlık, güzellik. Allah'ın sözü bize apaçık uyarıyor ki şeytanın fırsatı var. Kendini aydınlık meleğe yapsın. Muhammed'in gördüğü zaten odur. Bir ışık meleği gördü. Ve sandı Allah'tan. Çünkü onun bilgisi yoktu Allah'ın sözünde. İncil'den bilgisi yoktu. Ve sandı ki madem beyaz lazım Allah'tan olsun. Hayır. Kısa kesiyoruz burada. Ve son olarak görüyoruz şeytan kimi kere bir karıştırıcı gibi. Karıştırıcı gibi. Diabolos. Duydunuz mu bu arada? Diabolos. Diabolos demek ki karıştırıcı, alt üst edici. Kardeşlerin arasını bozmaya çalışıyor. Karıştırıcı bu. Bir laf oraya gizliyor. Kişilerin karşısına yani duyguları bozuyor. Kıskançlık, çekişme, çekememezlik, yükseklik. Bütün bu duyguları sokuyor kardeşlerin arasına. Ve böylelikle bir karıştırıcı oluyor. Evet, bu 4 taktika görüyoruz. Bu ruhsal savaş içinde kuvvet nereden geliyor? Nereden geliyor? Burada diyor ki Allah'ın kendisinden. O sana fırsat vermek istiyor savaşasın ve yenesin. Rab de diyor kuvvetli olun, onun güçlü kudretini alın. Alın diyor. Demek o hazırdır vermeye. Ama biz ne yapıyoruz? Ne yapayım? Düştüm bir kere. Ne yapayım? Zayıf oldum. İşte insanlık hali. Böyle bahanelerle Allah'ın sözünü sanki okumuyoruz. Rab de diyor kuvvetli olun. Ve başka bir tema. Kısaca bu da şeytanın ordusunu anlattırıyor. Ayet 12'yi bir daha okuyorum. Ve diyor ki, çünkü bizim muharebemiz et ve kana karşı değildir ama bu karanlığın ruh hükümetlerine karşı, ruh güçlerine ve bu dünyanın ruh kuvvetlerine karşıdır, göklerdeki kötü ruhlara karşıdır. Bu ayetler biraz karışıktır ve tam olarak bu sözleri anlamıyoruz. Ama sanki Paulus istiyor anlatırsın ki, her bir orduda olduğu gibi ordunun içinde ranklar var. Evet, çinler var. Var red, hani erler Türkçe diyoruz. Yani en düşük redneckler değil mi? Ondan sonra çavuşlar bilmem ne, ondan sonra yüzbaşılar, çak generallere kadar. Şeytanın ordusunun içinde bir sıra var. Şeytanın ordusunun içinde bir hiyerarşiye var. Yani yukarıdan aşağıya kadar buyruklar veriyor. Ve herkes böyle düşünüyor ki bunlar sanki vahşi hayvanlar gibi, öyle değil. Dört derece bizi gösteriyor. En aşağıda yazıyor ki göklerdeki kötü ruhlara, göklerdeki kötü ruhlar. Bunlar tek kötü ruhlar. Mesela bugün gördüğümüz kişilere saldıran kötü ruhlar. Bunu hep görüyoruz ve sanıyoruz ey şeytanın çok büyük gücü var. Ama bunlar sadece kötü ordusunun en düşük askerleri. Hani bugün bir kişi cinne tutuldu mu? Yani kötü ruhlar bastı mı ona? Ve ne oluyor? Biz sanıyoruz o şeytanın büyük gücü var. Hayır, bunlar en küçük yani askerler. Ondan sonra diyor ki biraz daha yüksek derece bu dünyanın ruh kuvvetleri. Bu belki tam bilmiyoruz ama sanıyorum her bir halkın üzerinde, her bir boy, bir cins üzerinde, her bir ailenin üzerinde başka kötü ruhlar var. Ve biz bunu görüyoruz değil mi? Bazı cinsler ya da aynı günahlar tekrar ve tekrar devam ediyor. Var böyle cinsler, onun hepsi katil. Şiddet böyle, acımasızlık var. Var bazı cinslerine de herkes gezginci. Var bazı cinslerine de herkes içkici değil mi? Niye böyle? Çünkü gerçekten ruhsal güçler vasadı bir kişi üzerinde değil, büyük bir grup üzerinde. Üçüncü olarak daha üst bir derece ruh güçleri diyor. Evet, bunlar bir bölge üzerinde, bir yerin ya da bir halkın üzerinde işleyen kötü ruhlardır. Mesela Daniel kitabına 10. bölüm 13. ayette Daniel baş melek Mikail'le karşılaşıyor. Diyor ki ben daha önce geleceydim sana ama Pers yani İranlı krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerinin Mikail bana yardımı geldi çünkü orada Pers krallığının yanında alıkonulmuştu. Sanki göklerde bir ruhsal savaş oluyor. Allah halkının bir koruyucu meleği üzerine ve İranlı halkının bir önderi var diyor. Düşünebiliyor muyuz? Sanki şeytanın gücü var bir halk üzerinde. Ve en yüksek olarak diyor ki ruh hükümetleri. Bunlar İsa'ya karşı duran düşünce ve öğretiş sistemleri. Ateizm, komünizm, papalık sistemi, Hinduizm, Budizm, Müslümanlık, sektalar. Bütün bunlar en üst derecede ruh hükümetleri. Sanki bir hükümet kurmuş kötü ruhlar ve insanları mahpus ediyor. O sistemden çıkmasınlar, hakikati öğrenmesin. Şimdi çok kısaca gördük bu ruhsal savaşın amacı ve durumları nasıl. Ama şimdi bakacağız askerin durumu. Çok şükür ki bu mağlubun içinde silahlarımız var. Düşün bir askeri gönderiyorsun ama elinde sadece bir bıçak var. Ne yapabilir ki? Ama çok şükür Rab bize de silahlar verdi. Bu silahlar bize bugün zayıf geliyor. Ama 1. yüzyılın askerleri içinde bunlar en hızlı ordusunun en hızlı silahlarıdır. Bir kayış var diyor 1. olarak. Kayış var. Onun için diyor belinizi hakikatle kuşatın. Kayış bütün silahları bir arada tutuyor. Ve diyor ki hakikatle kuşanın. Hakikat bir silahtır. Bunu düşündün mü? Sen hakikatçi misin? Sen hakikati arıyor musun? Mağaraya baktığın zaman 95%, 98% kimse hakikati aramıyor. Hayır. Duygu var. Ay çok hoşuma gitti. Canım çekiyor. Neyse galiba oraya taraf. Öyle değil mi? Ne oluyor? Hakikat mıdır diye iman ediyorsun yoksa sana hoş geliyor mu diye iman ediyorsun? Evet, bu hakikat bir kayış gibi bütün başka silahları bir arada tutuyor. Valide Kral Süleyman'ın zamanında bir kraliçe Şeba devletinden, o bugünkü Yemen, çok uzak, 2000 kilometre. Bu kadın sadece bir laf duydu. İşte İsrail diye bir devlet var ve o da çok bilgili, çok böyle hikmetli bir kral var Süleyman adında. Dünyanın en akıllı kral, en güzel krallık kuran odur. Ve bu laf üzerine bir merak tuttu. Acaba doğru mu diye, yanlış mı diye 2000 kilometre yolculuk yaptı. Bunu araştırsın. Sen doğruluğu öğrenmek için 2000 kilometre yol yapacaksın mı? Aklıma Mesut adında bir arkadaş geliyor. Adam Konya kasabasında. Ve o zaman yani İncil satılmazdı. Dükkanlarda İncil yoktu. Çok seyrek. Ama merak kapmış. Muallim gimnazyada din dersinde bir kutsal kitap getirmiş ve demiş ki bakın burada başlığı eğlenme ayetlerden, bakın bu ayetler ne kadar praz. Başlığı Allah'ın sözünün eğlenme ve Müslüman olarak kötülemeye başladı. Ama bu Mesud bunu duyuyor. Bir merak kapıyor, diyor ki ben lazım bunu okuyayım. Ve ne yaptı? Gitti muallemine, ver bana sadece bir hafta okuyayım. Hayır, yasak, bozacaksın. Ama bu Mesud vazgeçmedi. Merak etti daha fazla. Bilet aldı kendini, otobüsü bindi, Ankara'ya gitti. Yakın 300 kilometre. 300 kilometre bir kitap bulmak için. Yalnız gitti. Tanıdığı hiç kimse yok. Gitti bütün dükkanlara, kitap evleri. İncil var mı, İncil var mı? Herkes sövdü ona, kovdular o dükkanın, sen gavur mu oldun diye. Böyle şey yok. İncil yok. Nereden bulsun? Ama Rab gördü onun isteğini. Rab istedi yani gerçekten ona müjde ulaştırsın. Ve böyle kırık ruhla gene Aftogar'a gidiyor. Dönsün memleketine, Konya'ya. Çünkü İncil bulamadı. Tam derken öyle bir yerden geçiyor, böyle bazı ilahileri duyuyor. Ve orası Katolik bir kiliseymiş. Çok küçük, saklı gibi bir şey. Ve dalmış içeri ve papaza sormuş, İncil var mı? Ve papaz da korktu. Bu hangi bir ajan olmasın, hangi polis piyano olmasın. Tamam, çünkü sık sık oluyor böyle. Ama ne yaptı? En sonunda, dedi ki ben sana İncil veremem bedava ama ver bana 1,5 lira, İncil vereceğim. Yani böyle sanki bedava gibi sattı demesinler, sen propaganda yapıyorsun. Teşti. Maksat bu. Hakikati aramak için adam ne kadar zahmete kalk. Sen de var mı bu? Hakikati öğrenmek için. Bugün çok kolay. İnternette, radyoda, televizyoda her şey sana geliyor. Sen merak ediyor musun? Hakikati arıyor musun? Yoksa kulağımıza hoş gelen sözleri mi aldanıyoruz? Hiç sormuyoruz. Acaba bunlar doğru mu? Evet. Senin imanın temeli nedir? Müzik mi? Şifa mıdır? Kardeş sevgisi? Anan baban mı? Hani açan imanlıydı. Bunlar hepsi düşecek eğer temel buysun. Ve sende hakikat sevgisi yoksa. Evet. Bu birincisiydi. Kayış. İkincisi diyor. Bir göğüslük var. Bu da gene yazıyor. Bu göğüslük olarak diyor doğruluğu takın. Bu doğruluk değil şimdi birincisi gibi yani hakikat. Bu doğruluk demek ki Allah seni doğru sayıyor. Bu bir göğüslük değil mi? Yürek yani en önemli organ gibi güzel bir kafesin altında korunuyor. Kaburgaların altında korunuyor. Ve plus bunun üstüne bir göğüslük takarsan hepten korunmuş sayılıyorsun. Senin yüreğini, imanlı hayatını koruyan, en önemli organ olarak koruyan nedir? Doğruluk. Demek ki sen bilesen Allah seni doğru sayıyor İsa Mesih'te ve ne yaparsan sen bu doğruluğu kaybetmeyeceksin. Üçüncü olarak diyor ki çizmeler, botuşlar. Ve diyor ki bu hazırlık. Nasıl bir hazırlık? Barış haberini yaymaya hazır olasınız. Yaymak bir korumak mıdır? Hani öyle bir laf var. Saldırmak en güzel korumadır. Ataka en güzel korumadır, zaştitadır. Evet. Eğer sen hazır olasan İsa Mesih'in müjdesini yaymaya, o zaman kendin korunmuş oluyorsun. Ama kendini saldın mı böyle? Boş bıraktın mı? Gitmesen, yürümesen, hep aynı yerde durursan ne olacak? Sana da iyi gelmeyecek. Şeytan bilesin bunu. Şeytan boş ellere her zaman iş bulacak. Şeytan boş ellere, aylak ellere her zaman iş bulacaktır. %100. Sen saldın mı kendini? O sana bir iş bulacak, sıkı mı? Evet. Dördüncü olarak diyor ki bir kalkan var. İşte. Ve diyor ki bu imandır. İmandır. Bunların hepsinden başka diyor ayet 16. İman kalkanını elinize alın. Onunla kötü olanın bütün ateşli oklarını söndürebilirsiniz. Şeytanın ateşli okları nedir? Ateşli ok korkunç bir şey. İki türlü zarar veriyor. Hem bedene girerken hem de sonra yangın başlattırıyor her bir tarafı değil mi? Ateşli bir ok nasıl söndürebilirsin? Eskiden kalkanlar, şiddetler böyle iki türlü vardı. Küçük demirlerden, demirden yapılan şiddetler ve daha büyükler. Böyle kvadrat biçimde, tamam mı? Tahtadan, çok sert bir tahtadan ve öne dereyle kaplamışydı. Bunları savaştan önce suya bandırdılar. Ağır olurdu artık ama artık bir ateşli ok geldi mi? Madem suyun üstüne geliyor, hemen sönüyor. Evet. Şeytan bu ateşli okları saldırıyor fikir biçimde. Senin fikirlerini salıyor böyle oklar. Nasıl? Mesela diyor ki, hepsi boşuna. Bu iman doğru değil. Boşuna kendini sıkıyorsun. Ya da veriyor, başka istekler veriyor. Git sarfaş ol. Boş ver. Kim anlayacak? Sonra baskı var. Kişiler bizi korkutmaya kalkıyor. Aman susalım. Aman bir şey böyle fazla fanatik olmayalım. Ve Rab diyor ki, eğer imanın varsa sende, bunlara karşı gelebilirsin. İman demek, sen görünmeyen şeyleri görüyorsun. İmanla hayat bu ateşli okları söndürüyor. Beşinci yerde bir kasket varmış. Kurtuluş. Kurtuluş diyor. Kasket kafayı, yani düşüncelerini koruyor. Sen hiç düşünüyor musun? Düşünceler lazım korunsun. Çoğu vakit öyle değil, değil mi? Kim düşüncelerini kontrol ediyor aramızda? Var mı öyle bir kişi? Yoksa daha fazla kafama ne gelirse o bir tohum gibi bırakıyorum, büyüsün, büyüsün, yeşillersin. Daha fazla meyve versin. Kurtuluş kasketini takın diyor. Kasket kafayı gerçekten koruyor. Fikirlerimizi kontrol etmek lazım. Mesela Efesler 4:26 diyor ki, öfkelenin ama günah işlemeyin. Ne demek bu? Demek ki elbette bir anda sen parlıyorsun. Bir anda öfkeleniyorsun. Ama günah işlemeyin. Yani bırakma kendini, salma kendini. Bu derece gelesin artık granitse yok. Sarıyorsun kendini ve öfkeleniyorsun ki ne yaparsam yaparım. Ne olursa olsun bu işi yapacağım. Kimse beni durduramaz. Artık bir kere öfkelendim. Olur mu böyle? Rab diyor ki güneş batmasın. Akşama kadar bu meseleyi çöz. Öfkelenirsen sadece akşama kadar ya da sabaha kadar. Ya gece. O kadar müsaade veriyor. Ama sen uzattırırsan bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta, bir ay. Hayır. Sen kendi kendini mahvedeceksin bunu. Demek düşünceler gelebilir ama sen onları zapt edeceksin. Kain ne zaman Habil'e karşı öfkelendi? Aslan Rab onu seçti ve kendisini seçmedi. Rab onu uyandırıyor. Niçin öfkelendin diyor. Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Sen ona egemen olmalısın. Ne kadar açık diyor. Ve kurtuluşumuzu düşünerek hani açan Rab tarafından kurtulduk. Bu kaskettir. Kılıç olarak diyor 6. silahımız Allah'ın sözüdür. Ve ruhun kılıcını hani Allah'ın sözünü alın. Bu kılıçla İsa kendini saldırıcılara karşı savundu. Şeytan onu 3 defa denediği zaman 3 defa İsa Mesih dedi ki çünkü yazılmıştır. Çünkü yazılmıştır. Ve şeytan sana karşı saldırınca sen bunu diyebilir misin? Sen bunu diyebilir misin? Çünkü yazılmıştır. Sen herhangi bir ayet biliyor musun bu durum için? Çünkü yazılmıştır. Biz Allah'ın sözünü bir kılıç gibi kullanmak istersek en birinci onu bilmek lazım. En birinci onu öğrenmek lazım. Yoksa nerede kılıç? Yok. Aa nereye koydum şimdi? Dur ya. Vardı kutsal kitap bir yerde. Hayır. Bu kutsal kitap lazım içinde olsun senin. Lazım senin yüreğinde olsun. Arama kitap olarak. Bekleme. Kompüterde bulasan. Hayır. Allah'ın sözü kılıç olarak içimizde olmalı. Onu şeytana karşı kullanacağız. Ama bu şimdiye kadar 6 tane gördük. 6 güzel bir sıfır değil. İyi bir sayı değil 6. İncil'de her şey 7'dir. Ya 7 ya 12 değil mi? 7.si hangisi? Saymıyor orada. Ne güzel askere anlattırdı. Bu budur, bu budur, bu budur. Ama 7.si eksik mi? Hayır. 7. olarak Pavlus bu benzetmeyi kesiyor. Artık benzetme olarak anlatmıyor. Direkt doğrudan anlatıyor. Ne diyor? Her zaman her türlü yalvarmakla ve dilemekle ruhta dua edin. Bunu yapmak için uyanık durun. Bütün kutsallar için durmadan yalvarın. Artık anlatmıyor benzetme gibi. Direkt anlatıyor. Dua edin. 7. ve en büyük silah budur. Bugünkü askerler, ordudan askerler yeryüzünde bir yere takıldı mı? Ne yapıyorlar? Radyo açıp hemen uçakları çağırıyorlar. Yollayın helikopter. Sıkıştık. Düşman bizi basıyor. Yani kurtulamıyoruz. Dakikada bombalayın. Evet. Bu radyo duadır. Bu GSM duadır. Bunu yapmakla diyor. Sen gökten sanki yardım çağırabilirsin. Uçakları çağırabilirsin. Her zaman her türlü yalvarmakla ve dilemekle ruhta dua edin. Uyanık durun. Dua geçileri gidin diyor. Bütün kutsalları için durmadakka yalvarın. Bakın, sen yalvardığın zaman eminim 99% kendin için yalvarır. Ah, kendin derken belki de kızanlar için, belki de akrabalar için. Doğru. Ama bu da ne yazıyor? Bütün kutsallar için durmadakka yalvarın. Sen başkasını düşündün mü? O kişi için yapılan dualar çoğalıyor. Zamanla senin için daha fazla kişi dua edecek. İstiyor musun bunu? O zaman sen de başkaları için dua et. Evet. Biz daha fazla ne istiyoruz? Rab bizi korusun. Gündelik ekmek versin. Türlü çeşit hastalıklardan kurtarsın. Ömrümüzü uzattırsın. Bu yeryüzünde daha rahat yaşayalım diye, değil mi? Ama arkadaş, bir asker düşünmüyor keyfini. Bir asker düşünmüyor rahat yaşasın. Bir askerin tek düşüncesi nedir? Bu savaş bir an önce bitsin. Ya bitmesi için ben lazım dövüşeyim. Bitmesi için ben lazım düşmana karşı gideyim. Sen bunu yapıyor musun? Bak, bir asker olarak çağırdın, bir asker olarak yaşa. Evet, bunlar hepsi son olarak, bu silahlar hepsi çok güzel. Çok güzel bir ders aldık, çok güzel hakikatçıklar öğrendik. Ama bir şey var, ne zaman lazım onları takas? Daha vakit varken değil mi? Daha düşman senin üzerine gelmeden sonra geç oluyor. Sen yatakta soymuşsun, pijamaya yatıyorsun ve ne oluyor? Düşman basıyor. Ay nerede kılıcın, ay nerede kalkanın, nerede kasketin, nerede butuşlar? Geç oluyor. Daha vakit varken bu silahları tak. İkinci Dünya Savaşı'nda bir romanda okudum. Askerler kimi defa 4 ay boyunca postallarını çıkarmadılar, çoraplarını çıkarmadılar. 4 ay pabuçtan yattılar. Çünkü her an düşman gelebilir. Ve sen şimdi kalk, pabuçlarını giy, bağla, ölmüşsün. Geç oluyor. Ve 4 ay hiç pabuçlarını çıkarmadan yattılar yataklara. Düşünebiliyor musunuz? Bizim için eminim ruhsal savaş gittikçe daha kötü olur. Üzgünüm, hep böyle laflar yapıyorum. Ve başka topluluklarda daha güzel konuşuyor. Ay güzel laflar duyuyorsun. Ama gittikçe okuyorum ve anlıyorum ruhsal savaşımız daha hızlı olacak. Eskiden Bulgaristan'da imanlı olarak yaşamak çok kolaydı. Ama şimdi her gün daha zor oluyor. Bu da hiçbir şey değil. Bu kendi kafamızdan gelen zorluklar. Ama şimdi dışarıdan düşman basacak. Türkiye'de askerlikte, kazarmada, duvarlarda böyle büyük yazılar var. Geçerken böyle gördüm. Barış da ter dökmeyen, savaş da kan döker. Böylelikle askerleri motivere yapıyorlar. Vakitten hazırlık yapsınlar, yani trenerovka yapsınlar. Barış da ter dökmeyen, savaş da kan döker. Belki şu anda çok hızlı bir savaş görmüyoruz. Daha barıştayız, daha trenerovkadayız diye düşünüyoruz değil mi? O zaman bari biraz ter dök. Ki daha sonra savaş dökmeyesin. Biz de daha şeytan saldırmadan bu silahları takınalım. Hep sizin olsun.